Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti Hatice annemiz Gülistan'ın 34. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü dersimize başlıyor. Hem şahsıma hem sizlere hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Özet ve ana fikir vermeden kaldığım yerden güzel, canlı, diri tabloları paylaşıp hayatımızı güzel, canlı ve diri hale getirmek arzusuyla. Efendim, Hazreti Hatice annemiz için Resulullah Aleyhisselam hava, su ve ekmek gibiydi. Hazreti Hatice annemiz için Resulullah Aleyhisselam hava, su ve ekmek gibiydi. Ne demek diyeceksiniz? Gerçek hayata onunla kavuşup hayatını adadığı Resulullah Aleyhisselam onun için hayat kaynağıydı artık. Bunları öylesine bu cümleyi kullanmıyorum. Üzerinde dura dura hissetmek ve hissettirmek istiyorum. Gerçek hayata onunla kavuşup hayatını adadığı Resulullah Aleyhisselam onun için hayat kaynağıydı artık. Hem öyle ki o olmazsa olmazdı. Onsuz hiçbir şey olmazdı. Her şey onunla vardı ve yine her şey onunla anlam kazanıyordu. İşte bu yüzden her gün yeni tedbirler alıyor, her seferinde farklı yöntemler geliştiriyordu. Nasıl cümleye girdik, nasıl cümleyi bitirdik gibi geldi şimdi. Söyleyelim efendim. İslam'ın insan üzerine etkisi, insanı adeta unutulmaz kılmasıdır. İşte bu yüzden Müslümanlara aynı zamanda biz İslam insanı deriz. Hatice annemiz diğer birçok hanım gibi elbette ki çok muhtereme bir hanımefendi, amenna. Ancak iki yönüyle o ölümsüzleşti. Bir, Müslüman, iman etmiş. İki, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı, bizim de annemiz olmuş. Şimdi İslam ona yeni bir kimlik vermiş. Bu kimlikle beraber hayata tutunmuş ve iman ettiği peygamberinin hanımı aynı zamanda. Ve ona öyle bağlı ki, yani bir yanda eş olarak ona bağlı, onun kocası çünkü peygamber. Diğer yandan da peygamber olarak bağlı. O yüzden hava, su, ekmek deyimini bilerek kullanıyorum. Hayat kaynağı bilerek kullanıyorum. Çünkü bugün Eşler arasında bazen çok duyarız. Hayatım derler birbirlerine. Ay sensiz olamam, yapamam, edemem. Hayatım, hayatım gel, hayatım git. Ancak bazen bakarsınız birbirine hayatım diyenler birbirlerine yeri gelir hayatı zehir ederler. Biri bir sıkıntıya düştüğü zaman efendim ya senin yüzünden ben de neler çekiyorum der mesela. İşte o yüzden böyle bir giriş yaptın mı dersine. Hatice annemiz öyle bir hayat yaşıyor ki hiçbir gün diyemiyorum. Gün kelimesi az geliyor bana. Saat de çok böyle uzun geliyor. Saniye salise diyesim geliyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam her an büyük bir tehdit ve tehlike altında. Çünkü yeryüzünde insanların kurdukları düzeni değil Allah'ın düzenini getirecek. Bunun için savaş veriyor. Ve ona iman eden bir avuç insan destan üzerine destan yazıp hayatını ortaya koyuyorlar. Ama Aleyhisselam bunların başında, evi bunların başında. İşte az önce gördük işte kızlarını, geçen hafta daha doğrusu gördük. Yani gurbete Habeşistan'a göndermişlerdi. Sonra geri gelmişti malum, tekrar gidecek. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Bizim iman kriterlerimizde Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisi imanımızın gereği. Allah'ın da emri. Ona itaat, Allah itaat hükmünde. O zaman bu manada bizim için de hava, su, ekmek gibi olacak. Ben burada başka bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi muhabbeti anlattıktan sonra şöyle bir cümleye geçiş yapmıştım. İşte bu yüzden her gün yeni tedbirler alıyor, her seferinde farklı yöntemler geliştiriyordu. Şimdi seven insan sevdiğinin etrafında hani deriz ya dört döner diye. Ona bir sıkıntı gelmesin, kendini tehlikeye atar. Şimdi sevdiğimizi iddia ettiğimiz Peygamberimiz Aleyhisselam bu davayı nasıl yaydı? Biz bu davanın evimizde veya camide namaz kılarken bile namazı kaç yerinden yaralıyoruz? Orucu kaç yerinden yaralıyoruz? Yani ona tabi olmada, bize kimse eziyette işkenceli namazı bırak diye bizi dövmediği halde namazı kılmıyorsak halimiz ne olur? Ben o cümleye bir daha dönüyorum. İşte bu yüzden her gün yeni tedbirler alıyor, her seferinde farklı yöntemler geliştiriyor. Benim elimden bir şey gelmez ki zilletine sığınmıyordu. Benim elimden bir şey gelmez ki. Zillet diyoruz, dikkat edin. O benim için, ben de onun içinim diyerek her şeyle onun yanında oluyordu. Sık sık söylüyorum, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı destekliyordu deyimi bana kaba geliyor. Çünkü içinde zaten yani, destek değil, zaten hayatın içinden, merkezinde bu. Hac mevsiminde Peygamberimiz Aleyhisselam kabileleri dolaşırken bile ardından en yakın ve en samimi olanlarını gönderiyor. Onu koruyup kollamaları için sıkı tedbirler alıyordu. Bunca tedbirlere rağmen hain nasipsizler tarafından zaman zaman tartaklanıp üst başı batmış bir halde eve döndüğünü görünce dayanamıyor. Sana bunu yapanlar iflah olmazlar diyordu. Benzeri cümleyi geçen haftalarda kullanmıştım. Şimdi seviyeli insanın öfkesi de seviyeli olur, neşesi de seviyeli olur. Öfkelendiği zaman ağzından çıkan sözlerin ayarını bozmaz. dengesini bozmaz. Sevindiği zaman şu kahkahalarla ortalığı ayağa kaldıran böyle bir şovlara da düşmez. Seviyeli üzülür, seviyeli sevinir. Fiilen bunu yaşadığı, yaptığı gibi sözlere de bu yansır. Sana bunu yapanlar iflah olmazlar. Hazreti Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını rahatlıkla verebilmesi için elinden gelenin üzerinde bir gayret sarf ediyordu. Bu cümleyi de benzer şekilde çok tekrarladım malum haliniz. Darül Erkan ne kadar merkez haline gelmişse de bunca tehlikesine rağmen evini merkez haline getirmişti. Bir tane daha de kullanayım. Evini de merkez haline getirmişti. Sürekli takip edilip kontrol ve gözetim altında olduklarına bakmaksızın İslam için çalışmalarını daha bir şevkle sürdürüyorlardı. Çokça da bedel ödüyorlardı tabii. Her geçen gün daha azgınlaşan zalim ve hain müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldüreceklerini açıktan açığa haykırmaya bile başlamışlardı. Öldüreceğiz onu, yeter artık, bu işi bitireceğiz diye açıktan açığa. İlk günlerden bu yana çokça suikast yapmışlardı aslında. Düzenledikleri suikast girişimlerinin hepsini boşa çıkaran Peygamberimiz Aleyhisselam bir abide gibi dikilip duruyordu karşılarına sürekli. Açık ve gizli bunca suikast girişimlerinin yanında şimdi de açıktan açığa onu öldüreceğiz diye haykırdıkları zaman sahabiler tedbir üzerine tedbire başvurmaya başladılar. Şimdi efendim önemli bir yerdeyiz. Bugün eksiklerimizin birisi bu. Allah tabasuruna gayret gösteren insanların etrafında pek duramıyoruz maalesef. Onu görelim şimdi. Hazreti Hatice annemiz içteki tedbirleri sürekli artırıyordu. İçteki tedbirleri ev. Ebu Talip amca hem bu tedbirleri ve hem de dıştaki tedbirleri en üst düzeyde alıyor, her gün yeni tedbirler geliştiriyordu. Yeğeninin bu işten vazgeçmesi için çok baskı yapan müşrikler her seferinde yürekleri ağza getiren bir tehdit savurdular. Ebu Talib'e çokça gelindi bu. Ben çok fazla bunu rivayet etmedim. Toparlayıp birden vereyim dedim. Sen kavminin liderisin diye yeğenine şimdiye kadar tahammül ettik senin hatırına. Onu bu davasından vazgeçirmen için defalarca kapına geldik. Her seferinde söz verdiğin halde bizi başından savdığın anlaşıldı. Ya gerçekten bu işten vazgeçirirsin ya da onu öldürürüz. Bu birkaç cümlesi önce, birkaçı şimdi, birkaçı sonra farklı farklı ama mana bu. Böyle tehdit ettiler Ebu Talip amcayı. Ebu Talip amca yine uygun bir şeyler söyleyerek onları savuşturdu. Sonra da kalkıp sevgili yeğeninin yanına gitti. Hazreti Hatice annemiz her zamanki gibi büyük bir saygı ve muhabbetle karşıladı onu. Bir yandan Resulullah'ın amcası, diğer yandan ona sürekli kol kanat geren en yakın kollayıcı ve koruyucusuydu Ebu Talip amca. Çok tedirgin ve çok da endişeli bir şekilde eve varan amca hiç zaman kaybetmeden sevgili yeğenine durumu anlatıp yalvarır bir ses tonuyla onu davasından vazgeçirmek istedi. Ey sevgili kardeşimin oğlu, yebne ehi, ey sevgili kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana gelip senden şikayet ederek seni bu davadan vazgeçirmem için çok baskı yaptılar. Hem bana ve hem de kendine acıyıp merhamet ederek insafa gel. Güç yetiremeyeceğim ve altından da kalkamayacağım bir işi bana yükleme. Gel, gel bu işten vazgeç artık ey sevgili yeğenim. Şimdi efendim bu cümleleri çok duymuşsunuzdur. Acaba şöyle düşündük mü? Amca niye vazgeçmesini istiyor? Yeğenini seviyor. Çok büyük bir tehlikeye doğru gittiğinde görüyor. Yani ona bir şey olmasın, yaşasın diye vazgeç bu işten diyor yani. İyi de Resulullah Aleyhisselam bu işe kendisi talip olmadı ki vazgeçsin. Evet, burayı ısrarla açmam gerekecek. Kendisi talip olmadı ki vazgeçsin. Ne demek diyeceksiniz? Arkadaşlar, kıymetli dinleyenlerim, bu kısım çok fazla atlanıyor. Biraz açmam gerekiyor. Ne kadar ahlaklı, edepli yetişirse yetişsin bir insan, yani ahlakla, edeple, takvayla, ilimle, ihlasla peygamber olunmuyor ki. Bilgiyle, kültürle olunmuyor. Peygamber olarak Allah görevlendiriyor. Ve kul yorulduğu zaman da ya Rabbi ben bu işten vazgeçtim deme yetkisi de yoktur. Bunu Ebu Talip anlayamaz. Çünkü Müslüman değil. Yardım ediyor ama. Diğer taraftan bir şey var. Bunun altında yatan bir şey. Allah'ın emri yerine getirilecek. Hatta bazı ayetlerin meallerinde işte behamhal der. Allah'ın emri yerine gelir. Allah neyi emrettiyse o olur. O yaşanır. Ancak bunu anlatmak çok zor. Ancak biz buradan şöyle bir şeye geçiş yapabiliriz. Kendi hayatımız için. Ben doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Namaz kılmayan Müslümanları anlayamıyorum. Namaz kıldığı halde namazı abur cubur kılanları da anlayamıyorum. Namaz Allah'ın en büyük emirlerinden biri. Ve buluşmadır namaz. Namaz bambaşka bir şey. Nasıl namaz kılmayız? Bir Müslüman nasıl namaz kılmaz ben anlayamıyorum. Ebu Talip Müslüman değil. Ama yeğenine, kabile yeğeni olduğu için yardım ediyor. Ve artık iş çok büyük boyutlara ulaşınca vazgeç diyor. Artık bu işten vazgeç. Peygamberimiz vazgeçemez ki. Öyle bir yetkisi yok yani. Peki namazdan vazgeçmek, yani peygamberlik gibi değil belki ama Allah'ın emri yani Allah-u Teala akımız sana dosdoğru kıl dediği namazı bir Müslüman kılmıyorsa eğer, o zaman biz bu hikayeleri boşuna konuşuyoruz demektir. Ancak burada bir şey görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının bu sözlerinden onun fikir değiştirdiğini, artık yanında olup desteklemeyeceğini düşünerek çok üzüldü. Hatta gözleri doldu Aleyhisselam'ın. Ağlar gibi oldu. Ağladı diyen kitaplarımız da var. Üzülmekle yetinmeyip çokça kullandığı o meşhur tarihi sözlerini bir de burada ifade etti. Birkaç kez bunu kullanıyor aleyhisselam. Ey amca! Vallahi benim bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar bile ben bundan asla vazgeçmem. Allah dinini üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bu yoldan dönmem. İşte Peygamberim aleyhisselam bunu çokça söylemiş aleyhisselam. Hem böyle söyledi ve hem de az önce ifade ettiğim gibi aleyhisselamın gözleri yaşardı. Daha fazla dayanamayan Hazreti Hatice annemiz devreye girdi. Senin bir damla gözyaşın onların tamamından milyonlarca kat üstündür. Onlar için bu kadar üzülmene değmez ya Resulallah. Sana her şeyimiz feda olduğu gibi canlarımız da kurban olsun. Yeter ki sen üzülme ey Allah'ın Resulü. Annemiz kalkıp da amcanı dinle bak. Bu iş tehlikeli, biraz vazgeç demiyor, demesini beklemiyoruz. Üzülme diyor yani. Çünkü bu Müslüman. Müslüman ufku açık olan insan, önünü gören insandır Müslüman. Ebu Talip amca iyi bir adam ama henüz Müslüman değil. Ebu Talip amca ne olursa olsun sevgili yeğeninden vazgeçmezdi ama. Ve vazgeçmiyor. Ama en sonunda onu öldürmekle tehdit etmişlerdi. Buna rağmen davasından vazgeçmeyen yeğenine dönüyor. Bakın o da ne diyor. Söyle ey kardeşimin oğlu, istediğini söyle, istediğin işi işle. Vallahi ben hiçbir zaman senden vazgeçmem. Ne olursa olsun seni onlara asla teslim etmem. Bunu da amca söylüyor. Ebu Talip amca böyle söyleyince Peygamberimiz aleyhisselam yeniden tebessüm ediyor. Onun tebessümüyle Hatice annemiz de rahat bir nefes alıyor. Evet. Bu din bize kadar kolay gelmedi. Anlatmaya çalıştığım öylesine hikaye değil kıymetli dinleyenlerim. Siz de farkındasınız zaten. Ancak yeni yeni daha çarpıcı hadiselere doğru gidiyoruz. Orada Hatice annemizin destanını daha çok göreceğiz. Hazreti Hatice annemiz daha doğrusu gelişen her yeni olay karşısında ne yapsam ne etsem diye ellerini ovuşturup yakınmıyor. Bu önemli çok işte. Ne yapsam ne etsem. Ya da ben ne yapabilirim ki diyerek kendini kurtarmaya da çalışmıyor. O her zaman kendine yaraşanı yapıyor, herkese örnek oluyordu. Her yeni oluşum karşısında bu her türlü şeyle karşı karşıya kalabiliyor. Her yeni oluşum karşısında bir yandan hemen yeni yöntemler geliştirirken bir yandan da tedbirlerini daha da artırmaya devam ediyordu. Bugünlere kadar çok şey görüp yaşamıştı sevgili annemiz. Fakat bugün büyük bir endişe ve korku yaşıyordu. Akşamdan beridir ondan haber alamamıştı. Evet. Önemli bir yere geldik kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz aleyhisselam bazen gün boyu görünmüyor, bazen gece boyu görülmediği oluyordu. Yani bu olağanüstü anlamda söylemiyorum. Tedbirini alarak bir yerlere gidiyor, birilerine mesajı veriyor. Genellikle Hatice annemizin haberi olurdu bunlardan. Ama bazen de onun haberi olmadan böyle bir şeyler olduğunu görüyoruz. Sevgili annemiz ondan haber alamayınca adeta nefesi kesilir oluyordu. Çünkü o onun aynı zamanda nefesiydi. Nefesi. Evet efendim. Bir insan nefes alamayınca ya da veremeyince ölür biliyorsunuz. Sevgili annemiz, Hatice annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir hanım olarak, onun karısı olarak öyle bağlıydı ki, aynı zamanda ona iman eden sahabe, hanım sahabesi olarak da öyle bağlıydı, iki bağlılık nefesi haline gelmişti. O yüzden efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam belli bir süre ortalıkta görünmeyince çok üzülüyor. Gün boyu göremiyor. Akşam oluyor. Etrafa bakıyor. Adam gönderiyor, sağa sola bulamıyor. Ta sabah oluyor. Yani büyük bir endişe ve korku yaşıyor. Akşamdan beri ondan haber alamıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa giderek onu aratıyor. Hani yattı, öteye döndü, beriye döndü, uyuyamadı değil. O yatmadıysa yatamaz annem benim. Küçük, küçücük de olsa bir haber almak için herkese soruyordu. Yorgun, argın içeri geçince, dışarıdan evin önünde sağa sola sordurdu. İçeri geçince yine dışarıdan gürültüler gelmeye başladı. Evinin önünde gürültüler eksik olmuyordu zaten. Bunu daha önce görmüştük. Gece gündüz demeden sürekli rahatsız eden müşrikler her geçen gün daha da çekilmez oluyorlardı. Yine ne oluyor böyle diye merak ederek balkona çıkıyor sevgili annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaları evin önüne gelmişlerdi. Ebu Talip amca, Abbas amca, Hamza amca, üçü de kılıçlarını sıyırmışlardı. Ebu Talip amca toplananlara talimat veriyor evin önünde. Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları, ey kabilemizin gençleri, sevgili yeğenimden haber alamıyorum. Onun başına bir şey gelirse bizim kabile şerefimiz de ayaklar altına alınmış olur. Bunun yaklaşımı böyle. Yani İslam'la şereflenemediği için kabile şerefiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı korumaya çalışıyor amca şefkatiyle. Yalnız küçükte görmeyelim bu gayreti. Çünkü Ebu Leheb de amca ama o düşmanlık yapıyor. Sen bize ne yapacağımızı söyle ey Ebu Talip. Sen bize ne yapacağımızı söyle. Her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip ediniz. Eğer sevgili yeğenimin başına bir şey gelmişse Kureyş büyüklerinden başlamak üzere onların hepsini tek tek öldürürüz. Ben cümleyi böyle kullandım. Ebu Talip amca isimler sayıyor. Ben o kart kafirlerin adlarını sayıp bu güzel radyonun mikrofonlarını kirletmek istemiyorum. Öldürürüz, öldürürüz diyorlar. Aman Allah'ım diye iç geçiren Hatice annemiz ne olduğunu daha iyi anlamak için ön balkona geçiyor bu sefer. Haşim ve Muttalip oğulları Müslüman müşrik demeden toplanmışlardı. Araplar akrabalık bağına çok önem veriyorlardı. Ebu Talip amcanın çağrısı ile burada da akrabalık hamasetiyle toplanmışlardı. Ebu Talip amcanın çağrısını duyan Haşim ve Muttalip oğulları Hatice annemizin evinin önüne gelip toplanıyorlardı. Sayıları gittikçe artıyordu. Hatice annemiz de aşağı inip aralarına katılmayı düşündü ama tam bu esnada Zeyd bin Harise çıkageldi. Hazreti Zeyd'in geldiğini gören Ebu Talip amca hemen ona yöneldi. Yani balkondan görüyor bunları. Zeyd de aşağı geliyor, eve değil. Ey Zeyd! Kardeşimin oğlunu bulamıyoruz. Senin bir haberin var mı ondan? Hazreti Zeyd, Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Önce sevgili annemize el sallayarak, herhangi bir tehlike yok işaretiyle, onu rahatlatmak istedi. Ya. İnce adam. Sonra yine özellikle Hatice annemizin de çok net olarak duyması için sesini yükselterek konuşuyor. Resulullah Aleyhisselam iyidir. Merak etmeyiniz. Şimdi onun yanından geliyorum ben. Onun yanından geliyorum ben şimdi. Ya. Evet, tabii anneniz çok mutlu oluyor. Resulullah Aleyhisselam iyidir, merak etmeyiniz. Onun yanından geliyorum ben şimdi. Hatice annemiz, öz oğlu gibi sevdiği Hazreti Zeyd'e sevgi ve minnetle bakarak elhamdülillah diye şükretti. Ardından da eyvallah sevgili oğlum dercesine eliyle işaret verdi. Hazreti Zeyd'in getirdiği bu güzel haberiyle amcaların hepsi rahat bir nefes aldı. Fakat bununla yetinmeyen Ebu Talip amca onun nerede olduğunu sordu. Hazreti Zeyd'in cevabı ile bu sefer de Ebu Talip amca sen merak etme ben gidip ne olduğunu öğrenirim der gibi Hatice annemize baktı. Sonra da toplanan kalabalığa dönüyor. Onu görmedikçe evime gitmeyeceğim. Sizler burada durup benden haber bekleyiniz. Bir yandan evin güvenliğini sağlıyor amca. Bir yandan da Hatice anneyi rahatlatmaya çalışıyor. Bu da ayrı bir incelik. Hazreti Zeyd ile beraber Safa Tepesi'nin yanındaki o meşhur eve gitti. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabı ile beraber Darül Erkam'daydı yani. Ey kardeşimin oğlu, seni çok merak ettik. Aile halkın da merak ve endişe içindeler. Hadi seni evine götürelim. Peygamberimiz Aleyhisselam da sevgili amcasıyla beraber çıkıp eve doğru yürümeye başladı. Evin önünde yalın kılıç bekleyen kalabalık onu görünce dalgalandı. Müslüman olanlar tekbir getirirken müşrikler de akrabalık hissiyatıyla sevinçle bağırışıyorlardı. Allahu Ekber! Sen kavmimizin en şerefli birisin. Senin için canımızı ortaya koyarız biz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam evin önüne toplanmış olan Hatice annemizin evi bu. Kabile fertlerinin her birine sevgi, şefkat ve muhabbetle bakıp gülümseyerek teşekkür ettikten sonra evine doğru yöneldi. Hazreti Hatice annemiz bütün bunları evinin balkonundan izlerken Resulullah'ın eve doğru yöneldiğini görünce hemen avluya koşuşturdu. Hoş geldin ey Allah'ın Resulü. Resulullah Aleyhisselam cihanı aydınlatan bir tebessümle beraber sevgili annemize dualar ediyor. Hatice annemizin evinin önünde bunlar yaşanırken diğer tarafta da Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Hicr'de toplanmışlar. Kararların en korkuncunu alıyorlardı. Çok ağır konuşuyorlar yani. Onu görür görmez hep birden üzerine saldırıp öldürelim. Öldürelim onu. Onu öldürmeden bırakmayalım. Nasipsiz hain müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmedikçe asla ondan ayrılmayacağına dair yeminler ediyorlardı. Yemin olsun ki onu öldüreceğiz, yemin olsun onu elimizden kimse kurtaramaz artık. Kıymetli dinleyenlerim, burada bir İncil'i de ekstra paylaşayım sizinle. Kitapların çoğunluğunda beni çok rahatsız eden bazı ifadeler var. Onları ben kullanmamaya çalışıyorum. Kaynaklarda olması normal. Ana kaynak orada olacak. Ama böyle şimdi güncel çalışmalarda müşrikler Hazreti Muhammed demezler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselam demezler. Resulullah demezler. Çünkü zaten iman etmiyorlar. Muhammed'i öldüreceğiz. Muhammed'i şöyle yapacağız. Muhammed'i böyle yapacağız. Muhammed'i böyle yapacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak kaç kez bu ismi kullandım. Her seferinde salavat getirme mükellefiyetimiz var. Ben o yüzden onun mübarek ismini o şom ağızlara konuşturmak yerine o zamirini kullandım yani. Kaynaklarımızda onu öldürelim değil, Muhammed'i öldürelim, Muhammed'i gördüğümüzde de Muhammed'i şöyle yapalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben malumunuz bunları yazmaya da çalışıyorum. Yazdığım kadar, yazabildiğim kadar, yazacağım kadar mümkün mertebe bu edebe dikkat etmek istiyorum. Sizden de istirhamım, onun mübarek adını alarken salat selam getirelim. Değilse zamir kullanalım. Resulullah diyelim, peygamber diyelim, o diyelim, iki can güneşi diyelim, varlık nuru diyelim, nurlar nuru diyelim, bir sıfat kullanalım. Ama isim kullanacağım muhakkak sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Gerçi bizim örfümüzde, ahlakımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Resulullah aleyhisselam diyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam diyoruz. Yani sıfat kullansak da muhakkak bir salat selam getiriyoruz. Orada şart değil ama adını kullanınca orada getirmemiz gerekiyor. Onlar toplanmışlar, yeminler ediyorlar, yeminler ama bir şey unutuyorlar efendim. Bir şey unutuyorlar. Allah vardır, Allah. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu. Resulünü hain, zalim müşriklerin hain tuzaklarından korumuş, onu Darül Erkam'da muhafaza etmişti. Yine koruyup muhafaza edecekti elbet. İşte bu da unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı. Nasibin en güzeliyle nasiplenmek yerine cehennem ateşine odun olmak için çırpınan müşrikler yeminlerini tekrarlıyorlar. Sürekli olarak onu öldüreceklerini söyleyip duruyorlardı. Aradan sadece bir gün geçmişti. Ebu Talip amca Peygamberimiz aleyhisselam ile el ele tutuşup müşriklerin toplantı yerlerine vardı. Evet. Ben bu sahneyi şimdi hayal ediyorum. Amca yeğen el ele. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de ardında. Ya varıyor o nasipsizlerin toplantı yerine. Ey Kureyş topluluğu! Sevgili yeğenim ile el ele yanınıza niçin geldiğimi, bunca yiğidi de buraya niçin getirdiğimi biliyor musunuz? Tok bir sesle soruyor. Hayır bilmiyoruz diyorlar. Ama biz sizin o hain yemininizi biliyoruz. Böyle dedikten sonra yanındakilere dönüp haykırıyor. Çekin kılıçlarınızı. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğit gençleri hep birden kılıçlarını sıyırıp havada kavis çizdirdikten sonra bütün ses tonlarıyla haykırıyorlar. Emret, emrini yerine getirelim. Emret, buradakilerin hepsini kılıçtan geçirelim. Bunu söylerken de yağlı kılıçları havada tekrar tekrar kavis çizmeye, oradaki herkese korku salmaya devam ediyorlardı. Ne yapıyor Ebu Talip? Vallahi sizden biri sevgili yeğenime dokunacak olursa biz de kılıç kullanacağız artık. Onu öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz. Bu size boş ihtar değildir. Aranızda kendine güvenen varsa kalsın da görelim. Evet, meydanı okudu Ebu Talip amca. O an için orada bulunan Kureyş topluluğu işte aynı şey var yine kıymetli dinleyenlerim. İsimler var. Ben isimleri vermiyorum. Büyük bir korkuya kapılıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ı görür görmez öldürmeyi planlamışken korkularından nefes bile alamaz hale geliyorlar. Bu tarafta bu yaşanırken biz bir de diğer tarafa dönelim. Bizim konumuz çünkü Hatice annemiz. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh'a ne olup bittiğini çok merak ediyordu. Bunu bilen Hazreti Zeyd hemen eve dönüp olan biteni anlatıyor. Sevgili annemiz ancak o zaman rahatlıyor. Allah senden razı olsun ey Zeyd. Endişemi giderek rahatlattın beni. Allah asıl senden razı olsun ey sevgili annem. Ne yapsam, ne etsem sizlerin hakkını ödeyemem ben. Sen evlatların en hayırlısısın ey Zeyd. Sen de annelerin en iyisisin. Evet. Hazreti Zeyd malum burada büyüdü. Evet. Hazreti Hatice annemiz böyle bir nefes bile ondan ayrı olmak istemiyordu. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselam da öyle. Elinden görse yani hep yanında götürür gezdirirdi annemizi ama onu yormak istemiyor. Yine bir gün annemiz büyük bir endişe içinde. Neydi peki endişesi annemizin? Düşmanlıkta sınır tanımayan hain müşrikler ihanetlerini her geçen gün daha ileri düzeye taşıyorlardı. Önde gelen kavimlerinin en şereflileri olarak bilinen, evet, hem önde hem şereflisi, 15-20 kişilik bir müşrik grubun bütün işleri, Resulullah Aleyhisselam ve Hatice annemiz başta olmak üzere Müslümanlara sıkıntı vermekti. Bunlar arasında iki kişi vardı ki bunlar hepsinden daha katıydılar. Şimdi efendim ben bu 20'lik listeyi hazırladım. Şu an önümde bu liste. Çok çarpıcı isimler var. Bunları okuyup sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ama burada farklı iki kişiden bahsedeceğim. Sizin aklınıza belli şahıslar geliyor ama bu sefer onlar değil efendim. Onlar zaten var da biraz farklı bir alana doğru gidiyorum şimdi. Bunlardan biri Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcasının oğlu Ebu Sufyan Muire bin Haris idi. Evet. Ebu Sufyan denince kıymetli dinleyenlerim, meşhur Mekke lideri Ebu Sufyan değil bu. Onu hemen hatırlatayım. Bu Ebu Sufyan bunun künyesi. Adı Muğire. Muğire bin Haris. Ebu Sufyan Muğire bin Haris. Yani Haris amcanın oğlu Muğire. Tabi Haris amca ölmüş. Yani Resulullah'ın en büyük amcası yok hayatta. Ebu Sufyan. Diğeri, bak bu amcaoğlu. Diğeri de Resulullah'ın halalarından biri olan Atike halanın oğlu Abdullah bin Ebu Umeyye, adı nasipsiz. Evet. Biri amcaoğlu, biri halaoğlu. Ebu Sufyan Muğire ile Abdullah bin Ebu Umeyye. Sevgili annemiz en çok bunlara üzülüyordu. Kaldı ki bu ikisi İslam'dan önce Resulullah Aleyhisselam'ın en yakın dostlarıydılar. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra Resulullah'ın en büyük düşmanları oldular. İşte bu ikisinin de içlerinde bulunduğu 20 kişilik müşrik liderleri, bunlar da lider konumunda, Resulullah'a haber salıp kendisiyle konuşmak istediğini söylemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam da onların yanına gitmişti. Hazreti Hatice annemizin endişesi bundan. Evet, endişe içerisindeydi dedik, endişesi bundan. Resulullah Aleyhisselam özellikle bu önde gelenlerin İslam'a girmelerini çok istiyordu. Bunlar hem öncü ve hem de engelleyici konumundaydılar. Lideri bulundukları kavimleri bunlara bakıyor, içlerinden İslam'a girenler de liderlerin korkusundan kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlardı. Evet efendim. Gün akşam olmuş, güneş batıya kaymıştı. Kabe'nin yanında toplanan bu müşrik liderleri Resulullah Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Resulullah Aleyhisselam yanlarına varınca sahte bir yumuşak tavırla karşılıyorlar onu. Ama hiç zaman kaybetmeden konuyu açıyorlar. Efendim, bayağı bir karşılıklı konuşmalar var. İpe sapa gelmez. Sadece dinlemeye bile tahammül edilmez şeyleri sıralayıp duruyorlar. Onları ben de buraya almıyorum. Büyük, bütün buna rağmen yani büyük bir sabır ve tahammülle onları dinliyor Aleyhisselam. Sözlerinin sonunu o meşhur teklifiyle bağlıyorlar efendim. Resulullah Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Müşrikler toplanmışlar. Gelen haberci öyle söylüyor. 15-20, yani tam 20 kişi var orada. Toplandılar diyor mu önde gelenler. Seni davet ediyorlar. Efendim, seninle konuşacaklar. Hatice annemiz, ya gitme ne olur, bu tehlikeli bir şeydir diyecek konumu yok. Aleyhisselam kalkıp gidiyor. Ve müşrikler orada Resulullah Aleyhisselam'a birçok şey söylüyorlar. Bunları tabii daha sonra annemize Aleyhisselam paylaşacak ama bu müşriklerin Resulullah Aleyhisselam'a karşı kullandıkları sözler kaynaklarımızda var, orada kalsın. Ama güncel konularda, kitaplarda rivayeti bile beni rahatsız ediyor. Ağır, çirkin konuşuyorlar. Sen şöyleysen, böyleysen, böyleysen bir şeyler diyorlar. Yani onu dinleyip gelen vahyi anlamak yerine hiç dinlemeden susturmak istiyorlar. O zaman vahiy elimizdeyken, Kur'an elimizdeyken biz bütün fikirlerimizin düşünce hayatımızın kitaptan çıkması gerekiyor. Kendi fikirlerimizi kitaba uydurmayacağız. Kitabı kendimize uydurmayacağız. Biz kitaba uyacağız. Müşrikler kitaba uymak yerine, dinlemek yerine daha bir şey yapmadan direkt Peygamber Aleyhisselam'a bir şeyler sıralıyorlar. Onu çok rahatsız ediyorlar. Tahammül edilmez teklifleri yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bütün bunları haber alıyor Hatice annemiz ve çok üzülüyor. Peki bunlar özet olarak nedir? Sonra yaşananlar nelerdir? Cevap verecek şu anda zamanım kalmadı. İnşallah önümüzdeki hafta bunları da yine sizlerle paylaşmak üzere. Bugünkü dersimi de buradan bitiriyor. Sevgili annemiz, peygamberimiz ve o asr-ı saadet gülistanından gül devşirip hayatımızı güllük gülistanlık haline getirme arzusuyla haftaya buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.